Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Blood Magic: The Anthropology of Menstruation, Thomas Buckley ve Alma Gottlieb'in editörlüğünde hazırlanmış, 1988 tarihli akademik bir deneme derlemesidir. Kitap, adet görmeyi yalnızca biyolojik bir süreç ya da her toplumda aynı anlama gelen bir yasaklar alanı olarak ele almaz. Bunun yerine, farklı toplulukların adet kanamasına yüklediği anlamları, gündelik pratikleri, dinsel sembolleri ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini karşılaştırmalı biçimde inceler. 9 alan araştırmacısının katkısı: Kuzey Borneo'daki uzun ev topluluklarından Afrika'daki çiftçilere, Galli ev kadınlarından sanayi sonrası Amerikan çalışanlarına uzanan geniş bir karşılaştırma sunar. Derlemenin temel amacı, yaygın evrensel adet tabusu fikrini ve bu fikre bağlanan evrensel kadın ikincilliği varsayımını sorgulamaktır. Böylece kitap, antropolojinin kendi gözlem ve yorum alışkanlıklarını da tartışmaya açar. Adet, burada mahrem bir sağlık konusu olmanın ötesinde, kültürün beden, güç, saflık, emek ve sembolizm hakkındaki düşüncelerini görünür kılan bir inceleme alanıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, evrensel adet tabusu varsayımının eleştirisi, kitabın en belirgin katkısı. Adetle ilgili kısıtlamaların bulunduğu her yerde, bunların otomatik olarak aynı anlama geldiği düşüncesine itiraz etmesidir. Antropolojik literatürde adet kanaması uzun süre çoğunlukla kirlenme, tehlike, yasak ve kadınların dışlanmasıyla açıklanmıştır. Blood Magic, bu genel çerçevenin farklı toplumların pratiklerini birbirine benzeterek önemli ayrımları görünmez kıldığını savunur. Bir toplulukta belirli zamanlarda ayrılma ya da faaliyet sınırlaması bulunması, doğrudan kadınların aşağı görüldüğünü kanıtlamaz. Bu uygulama, bedensel güç, ritüel yoğunlaşma, topluluk düzeni, mahremiyet ya da karşılıklı cinsiyet rollerine ilişkin başka anlamlar taşıyabilir. Bu yaklaşım, kısıtlamaların yok sayılması gerektiğini söylemez. Asıl mesele, bir uygulamanın etkisini ve anlamını, onu yaşayan insanların toplumsal konumu ile birlikte araştırmaktır. Yasak kelimesi, dışarıdan bakan kişiye baskıyı çağrıştırabilir. Fakat, yerel aktörler aynı pratiği koruma, saygı ya da özel bir dönem olarak değerlendirebilir. Elbette bu yerel yorumlar da eleştiriden muaf değildir. Kitabın önerdiği yöntem, önceden kurulmuş tek bir hüküm yerine, her bağlamda güç ilişkilerini, kadınların hareket alanını ve sembolik dili ayrı ayrı çözümlemektir. Bu nedenle derleme, adet konusunu basit bir evrensellik anlatısından çıkarıp karşılaştırmalı ve dikkatli bir yoruma taşır. İkinci olarak, kadınların konumunu yalnızca adet kurallarıyla ölçmeme gereği, Blood Magic. Adet adetleriyle kadınların toplumdaki konumu arasında doğrudan ve değişmez bir bağ kurmanın sorunlu olduğunu vurgular. Yaygın yorumda, adet döneminde uygulanan ayrılma, çalışma kısıtlaması ya da temas kuralları, kadınların evrensel biçimde ikincil sayıldığına dair kanıt gibi okunur. Derlemenin genel yönelimi ise daha temkinlidir. Bir uygulamanın kadınların karar alma gücü, ekonomik katkısı, aile içindeki otoritesi, dinsel rolleri ve kamusal hareketliliğiyle nasıl ilişkilendiği her toplumda ayrıca incelenmelidir. Bu ayrım önemlidir çünkü sembolik sınıflandırma ile toplumsal tahakküm aynı şey değildir. Bir beden sıvısına güçlü, tehlikeli ya da kutsal nitelikler atfedilmesi kimi zaman kadınların sınırlandırılmasına hizmet edebilir. Fakat başka koşullarda kadın bedenine belirli bir güç ya da özel statü atfedilmesinin parçası olabilir. Anlamın çok katmanlı olması, eşitsizliğin olmadığı anlamına gelmez. Ancak eşitsizliği peşinen varsaymakta araştırmayı zayıflatır. Kitabın bu noktadaki değeri, toplumsal cinsiyet analizine somut bir metodolojik uyarı getirmesidir. Araştırmacı, bir adet pratiğini değerlendirirken sadece kuralın varlığına bakmamalıdır. Kuralı kimin koyduğu, kimlerin yorumladığı, ihlal edildiğinde ne olduğu, kadınların bu süreçteki söz hakkı ve uygulamanın gündelik yaşam üzerindeki gerçek etkisi sorulmalıdır. Böyle bir okuma, kadınların deneyimlerini tek bir baskı modeli içinde eritmekten kaçınır. Üçüncü olarak, etnografın önyargılarının adet sembolizmini biçimlendirmesi, derleme, yalnızca incelenen toplumların adet anlayışlarını değil, bu anlayışları kayda geçiren araştırmacıların varsayımlarını da sorgular. Editörlerin öne çıkardığı temel eleştirilerden biri. etnografların kendi toplumlarının adet konusundaki sessizlikleri, utançları ve tabuları nedeniyle başka kültürlerde gördükleri pratikleri aceleyle yorumlamış olabilmesidir. Başka bir deyişle araştırmacının kültürel dünyası tarafsız bir gözlem noktası değildir. Bir uygulamanın ne anlama geldiğini belirlerken kullanılan kavramlar, seçilen sorular ve kayda değer görülen ayrıntılar yorumun sonucunu etkiler. Bu mesele özellikle adet gibi mahrem kabul edilen bir konuda belirgindir. Alan araştırmasında bilgiye erişim sınırlı olabilir. Erkek araştırmacılar kadınların deneyimlerine doğrudan ulaşamayabilir ve eski kaynaklar kısa gözlemleri geniş genellemelere dönüştürmüş olabilir. Kitap bu tür eksiklikler karşısında temkinli olmayı teşvik eder. Örneğin adet döneminde ayrılmaya ilişkin bir gözlem, o mekanın kadınlar tarafından nasıl deneyimlendiği öğrenilmeden yalnızca dışlama diye etiketlenmemelidir. Bu eleştiri, her yorum görecelidir, sonucuna varmaz. Tam tersine, daha sağlam kanıt, daha çok ses ve daha açık yöntem gerektirir. Araştırmacının kendi kategorilerini görünür kılması, yerel açıklamaları ciddiye alması ve çelişkili verileri saklamaması gerekir. Kitap bu yönüyle antropolojide özdüşünümsellik denilen yaklaşımın adet araştırmalarındaki önemini güçlü biçimde gösterir. Dördüncü olarak, kültürler arası karşılaştırmada beden, saflık ve güç sembolleri, Blood Magic'in coğrafi kapsamı. Adet sembolizminin tek bir kültürel mantığa indirgenemeyeceğini göstermeye hizmet eder. Derlemede Kuzey Borneo'daki uzun ev yaşamından Afrika'daki tarımsal topluluklara, Galler'deki ev içi deneyimlerden sanayi sonrası Amerika'daki çalışma hayatına kadar farklı bağlamlar yan yana düşünülür. Bu çeşitlilik, adet hakkındaki fikirlerin dini inançlardan aile düzenine, üretim biçiminden modern sağlık anlayışına kadar pek çok unsurla bağlantılı olduğunu ortaya koyar. Beden, bu bağlamlarda yalnızca fizyolojik bir gerçeklik değildir. Toplumlar bedensel süreçleri, saflık ve tehlike, bereket ve üretkenlik, güç ve kırılganlık gibi karşıtlıklar üzerinden anlamlandırabilir. Ancak kitap, bu sembollerin doğrudan aynı toplumsal sonuca yol açtığını kabul etmez. Örneğin, saflıkla ilgili bir kuralın anlamı, ritüel düzen içindeki yerine, kadın ve erkeklerin karşılıklı yükümlülüklerine, geçim faaliyetlerine ve topluluğun zaman anlayışına göre değişebilir. Karşılaştırmanın yararı, egzotik örnekler toplamak değildir. Amaç, modern okurun kendi alışkanlıklarını da tarihsel ve kültürel olarak kurulmuş görmesidir. Türkiye'de adet konusundaki mahremiyet, temizlik ya da ibadetle ilişkilendirilen gündelik düşünceler de bu açıdan doğal ve değişmez kurallar değil, yorumlanabilir kültürel örüntüler olarak ele alınabilir. Kitap doğrudan Türkiye üzerine çalışmasa da sunduğu yöntem, yerel pratikleri yargılamadan önce onların bağlamını araştırmaya imkan verir. Son olarak, adetin sağlık, emek ve gündelik yaşamla kesişen toplumsal boyutu derleme. Adet konusunu yalnızca dini ritüeller veya uzak topluluklara özgü gelenekler üzerinden ele almaz. Galli ev kadınları ve sanayi sonrası Amerikan çalışanları gibi örneklerin dahil edilmesi, modern toplumların da adet hakkında güçlü normlar, sessizlikler ve kurumsal düzenlemeler ürettiğini hatırlatır. Bu vurgu önemlidir. Çünkü modern tıp ve şehir yaşamı adetle ilgili kültürel anlamları ortadan kaldırmaz. Anlamlar, iş yeri beklentileri, hijyen ürünleri, mahremiyet kuralları, aile içi konuşma biçimleri ve sağlık kurumları içinde farklı şekillerde yaşamaya devam eder. Adet deneyiminin emekle ilişkisi özellikle dikkat çekicidir. Tarımsal üretimde, ev içi iş bölümünde veya ücretli çalışmada bedenin ritmi, yapılabilen işler ve başkalarından beklenen destek üzerinde etkili olabilir. Fakat bu etkiyi yalnızca biyoloji ile açıklamak yeterli değildir. İş koşulları, dinlenmeye izin verilip verilmemesi, ağrının ciddiye alınması, temizlik imkanlarına erişim ve adet hakkında konuşmanın kabul edilebilirliği deneyimi belirler. Böylece sağlık, kültür ve ekonomi birbirinden ayrı alanlar olmaktan çıkar. Kitabın karşılaştırmalı yaklaşımı güncel sağlık tartışmaları için de yararlıdır. Bir uygulamayı irrasyonel gelenek ya da salt kişisel tercih diye sınıflandırmak yerine onun kurumsal ve sembolik çevresine bakmayı önerir bu. Adet sağlığına dair politikaların insanların gerçek yaşam koşullarını, mahremiyet ihtiyaçlarını ve farklı anlam dünyalarını hesaba katmasına yardımcı olabilecek bir düşünme çerçevesidir. Sonuç olarak, Blood Magic, antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları, din araştırmaları, tıp antropolojisi ve kültürel tarih alanları ile ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir derlemedir. Adet sağlığı, beden politikaları veya gündelik mahremiyet üzerine çalışan araştırmacılar da kitaptan önemli bir yöntem dersi çıkarabilir. Kitap, adet deneyimi hakkında hazır bir kültürler listesi ya da bütün toplumları açıklayan tek bir kuram sunmaz. Bunun yerine kolay görünen açıklamaların neden yetersiz kaldığını gösterir. Bir adet kuralının baskı, saygı, tehlike, güç, düzen ya da mahremiyet anlamına gelip gelmediği ancak kendi toplumsal bağlamında araştırılabilir. Bu yönüyle eser, adet tabularını yalnızca geride kalmış gelenekler gibi ele alan popüler anlatılardan ayrılır. Modern Batı toplumlarını da inceleme alanına dahil ederek, sessizlik ve damgalamanın yalnızca başka kültürlere ait olmadığını hatırlatır. Aynı zamanda kadınların ikincil konumunu ne inkar eder ne de her sembolik ayrımı bunun otomatik kanıtı sayar. Bu dengeli tutum kitabın en ayırt edici niteliğidir. Okur açısından asıl kazanım, adet hakkında tekil ve evrensel hükümler vermekten kaçınan bir yorum disiplini geliştirmektir. Türkiye'de beden, temizlik, ibadet, aile ve iş yaşamı etrafındaki adet konuşmalarını düşünürken de bu çerçeve kullanılabilir. Kitap, kültürel farklılığı romantikleştirmeden, eşitsizliği peşinen varsaymadan ve araştırmacının kendi önyargılarını gözden kaçırmadan soru sormayı öğretir. Destek olmak isterseniz Thomas Buckley kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.